Ayrım 23, Rüzgar Kan ve Kelebek, Ayşe Akdeniz, sayfa 251. Supi yer yarıldı da bu herif içine girmedi ya, her yeri arayın diye bağırdı. Dışarıdaki gürültüden meraklanan Rüzgar güverteye çıktı. Supi onu görünce hemen pilot hangi cehennemde biliyor musun diye sordu. Rüzgar gürültünün nedenini anlamıştı, demek pilot dediğini yapıp kaçmıştı ama nasıl? Belki de mağaranın bir köşesine saklanmış, kaçmak için fırsat kolluyordu. Tek şansıydı o, için için sevindi. Görmedim dedi sakin olmaya çalışarak. Sizler de değil mi? Sözünü tutarsa kendisini de buradan çıkarmak için geri gelecekti. Tabii bir sürü polisle döneceği, Supi'yi yakalayıp hapse atacakları kesindi. Büyük yetenek, müthiş orkestra şefi demir parmaklıkların ardında mahvolacak, sihirli değneğiyle beraber çürüyüp gidecekti, içi sızladı. Ne kadar yazık diye düşündü. Dünya çapında bir sanatçı böylesi bir çamura nasıl bulaşmıştı, anlaşılır gibi değildi. Rüzgarın her yeri ağrıyordu, sırtındaki boynundaki tüm kaslar sertleşmiş, bazıları tutulmuştu. Bu hareketlerini kısıtlıyordu, mağaranın içindeki rutubet havayı iyice çekilmez kılıyordu. Pilot neredeydi acaba, kaçabilmiş miydi? Gerçekten de bu cehenneme geri dönecek miydi? Tekneden ayrılmamasını, hatta kameradan çıkmamasını tembihlediğini hatırladı. En güvenlikli yer herhalde burasıydı ama içeride çok sıkılmıştı. Biraz karaya çıkıp bacak kaslarını çalıştırsa iyi olacaktı. Nasıl olsa bu kadar kısa zamanda geri dönemezdi. Supi'ye doğru seslendi. Çok sıkıldım, ayaklarım şişti, biraz yürümek istiyorum. Supi donuk donuk Rüzgar'a baktı. Kafası karmakarışıktı, umursamadı. İn dolaş, gözümün önünden ayrılma dedi. Dikkatlice tekneden tahta iskeleyi, oradan da mağaraya geçti Rüzgar. Sandıklara doğru yürüdü ama Arap kardeşlerden biri önüne dikildi, yol vermedi. Bunu gören Supi eliyle de işaret etti. Bu tarafa gel, sandıklardan uzak dur dedi. İçinde patlayıcı madde var.
Patlayıcı madde mi?
Silah, mermi.
Anlamadım.
Anlamayacak ne var bunda, yorma kafanı. Dolaş biraz, sonra da kamerana geç dedi ters ters.
Aman tanrım dedi Rüzgar. Rodos'tan gemilere yüklediğin tarihi eser değil. Onun için bu toprakların eserleri dediğinde gülüp geçtin. Sen silah...
Supi genç kadının sözünü tamamlamasına fırsat vermeden Rüzgar dediğimi yap diye emretti.
Rüzgar dehşet içinde terör örgütlerine silah satıyorsun değil mi dedi.
Yüzü kıpkırmızı kesildi. Adımları geri geri gitti, döndü, tekneye yürüdü.
Supi başıyla işaret edince dinsiz Arap Rüzgar'ın arkasından tekneye girdi ve kamerayı dışarıdan kilitledi. Rüzgar yuvasında dönen anahtar sesini duyunca oturduğu yataktan fırlayıp kapı tokmağına davrandı. Defalarca öne arkaya çevirdi, nafile kilitlenmişti. Sinir içinde bağırmaya başladı. ''Açın şu kapıyı! Supi! Hey, açın kapıyı!''
Kulaklar sağır, kapı duvardı yine. Sinirleri boşalmıştı. Kendisini yatağın içine attı, yüzünü yastığa gömdü. Hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Günler önce daha cinayet gecesinde yapması gereken buydu aslında. Kendisiyle mücadele etmiş, bütün duygularını bastırıp güçlü olmaya çalışmıştı. Evine giren hırsız kaçırılışı, uzun yorucu ve zoraki yolculuk, ateşler içindeyken iğrenç kaptanın tecavüze yeltenmesi, pilotun kendisi için verdiği kavga, hastayken ona bebek gibi bakıp kafasını karıştırması, mağaraya gelince karşısına tarihi eser ve silah kaçakçısı bir çetenin başı olarak çıkan adamın eski sevgilisi Supi olması... Dayanabileceği tek kişi olarak görünen pilotun kayıplara karışıp belki de bir daha gelmeyecek oluşu. Hepsi, her şey gırtlağına yapışmış, gücünü tüketmişti. Epeyce ağladıktan sonra sustu. Komodinin üzerinde duran kağıt havludan kopardığı bir parçayla burnunu sildi. Ne yapabilirdi? Hiç. Supi'nin söylediklerini yapsa belki de ölmek istemiyordu. Komiser Nevzat onu hiç aramış mıydı? Ya ev sahibesi, arkadaşı Tilbe, hiç mi cep telefonundan aramamışlar, hiç mi merak etmemişlerdi? Lanet olsun dedi yüksek sesle. Ya Zeyyat? Onu en son Mısır'dan yayın yaparken görmüş, hemen ardından ona telefon açmıştı. Onu sevdiğini söyleyecekti. Bundan adı gibi emindi ama hat kesilmişti.
Şimdi aynı heyecanı duymadığını fark etti birdenbire. Zeyyat'ı düşününce yüreğinde hiçbir şey hissetmemesini yadırgadı. Bunları düşünecek hali yoktu. Canını kurtarmak için mücadele ediyordu. 24. Kısım. Kaçırıldığından beri benliğini saran korku çemberi heyecanını silip süpürmüş, duygularını köreltmişti. Kendisini ürkek ve aptal hissediyordu. Avcıların silahlarını doğrulttukları zavallı bir tavşan gibiydi. Kurtulsa bile asla eskisi gibi olamayacaktı. Her sesten ürküyordu. Sanki her an bir patlama olacak ve ölecekti. Ya da Supi'nin kafası atıp nöbetçiyi gönderecek, adam kapıyı bile açmadan, nişan bile almadan Kalaşnikov'u da barbarca kamerayı tarayacak, kanlar içinde kalan cansız bedenini balıklara yem olsun diye denize atacaklardı. Tir tir titriyordu. Battaniyeye iyice sarılıp yatağın dibine kıvrıldı. Yıllar öncesine döndü. Babası Muzaffer Bey'e arkeolog olmak istediğini söylediği günü anımsadı. Arkeolog olmasaydı bütün bunlar başına gelmeyecekti. Gelmeyecek miydi? Kendisi yine aynı rüzgar olacağına göre mesleği arkeolog ya da aşçı, her halükarda yaşayacaktı bunları. Aynısını değilse bile benzerlerini. Hayatı boyunca gördüğü tüm güzel renklerin bedeli ve sonu bir mağaranın karanlık dibiydi demek ki. Önünden geçip fark etmediği, kaçırdığı nice tatlar vardı kim bilir. Hayıflanmaktansa yaşadığı güzel, keyifli zamanları getirmeye çalıştı aklına. Küçüklüğü, annesi babası, ilk gençliği, kadınlığa geçişi, aşkları, her aşkını ilk aşkı gibi yaşayışı, ayrılıkları, öfkeleri. En derin ve tehlikeli kazılarda, en yüksek uçurumlarda böylesine korkmamıştı. Geçen yıl dinle ilgilenmeye karar verdiğinde keşke ertelemese de birkaç kitap okusaydı. Hiç olmazsa şimdi korkusunu yenecek duaları öğrenmiş olurdu. Artık hayal kurmaktan vazgeçmeliydi. En çılgın hayallerini zaten yaşamamış mıydı? En çılgın fantezilerini de. İşse iş, aşksa aşk, pişman değildi. Ama galiba yapmadığı bir iki şey vardı. Aya Stefanos'a yerleştikten sonra arkadaşı Tilbe ile çıktıkları sefa gecelerinde aslında ne çok eğlendiklerini şimdi daha iyi anlıyordu. O melun geceye kadar. O geceden sonra her şey allak bullak olmuş, hayatı tam bir kaosa dönüşmüş, sonunda bu mağaraya kadar düşmüştü. Daha dün kendisiyle evlenmek için yanıp tutuşan müzik dehası, kirli işleri için onu rehin tutuyordu. Üstelik yine eski aşkı Usame'deki haritalara ulaşabilmek için hayatını sürüyordu ortaya. Öte yandan Supi adına kendisini kaçıran pilot şimdi onu kurtarmayı vaat ediyordu. Ya bütün bunlar bir oyundu ya da sadece kendisinin duyabileceği bir sesle "Hani Amor Vincit Omnia'ydı" dedi. Gerçekten de aşk her şeyi fetheder mi acaba? Başını yana eğdi, kirpiklerinin arasından yol bulan birer damla yaş önce yanaklarına sonra burnunun ucuna, oradan da yastığa süzüldü. Uyumalıydı, midesi yanıyordu. Acısını hafifletmek için eliyle daireler çizerek karnını ovaladı. Gözlerini yumup yatağa uzandı, dizlerini göğsüne çekip kıvrıldı. Battaniyeyi de üzerine alıp ellerini yastığın altına sakladı. Yün battaniyenin altında nefesiyle kendisini ısıttı. Yorgun beyni birden uyuşuverdi. Güneş yarın doğacak mıydı? Yıldızlar sonsuzda yok olup gidecekler miydi? Dışarıda mağaraya birkaç yüz metre kadar yaklaşan tekneler operasyona uygun bir noktada durdular. Balıkçılar ağlarını denize sererken o kadar çok gürültü çıkarıyorlardı ki duyulsun diye sanki özel çaba harcıyorlardı. Nitekim mağara girişini saran yeşil çalıların hemen arkasında nöbet tutan adam dışarıdan gelen sesleri fark eder etmez dürbününü alıp çalıların arasına daldı. Dışarıda iki balıkçı teknesi vardı ve hemen uzaklaşacağı da benzemiyorlardı. Gözcü patrona dışarıda olanları iletince Supi çalıların oraya gelip dürbünle çevreyi kolaçan etti. "Birkaç saat içinde giderler, balık bekliyor bu salaklar" dedi. Ardından düz bir sesle ekledi. "Gitmezlerse göndeririz." Silah sandıklarına yöneldi, saatine baktı. Beyrutlu'yu aramasına 5-6 saat kalmıştı. Haritaları rüzgarla değiş tokuş etme fikrine ne diyecekti bakalım? Enayi diye düşündü. Değiş tokuş yapsa bile rüzgarı serbest bırakacağımı sanıyorsa yanılıyor. Gökyüzünü iyice kaplayan gri bulutlardan ip gibi ince bir yağmur inmeye başladı. Mağaradakilerin rahatladığını anlayan teknedekiler yeniden demir alıp süzülerek mağaranın ağzına doğru ilerlediler. Güvertedekiler şüphe uyandırmamak için yüksek sesle deniz ve balık muhabbetine kendilerini kaptırmış balıkçı rolünü sürdürüyorlardı. Mağaranın ağzından çıkan yatı fark edip olacakları beklemeye başladılar. Sessiz çalışan motor kendilerine doğru geliyordu. Ajanlar istiflerini hiç bozmadan işlerini yaptılar, elleri tetikteydi. Fiber tekne yanlarına iyice yanaştı. Dışarı çıkan bir Rumca, "Hey, burada balık yok, başka koylara bakın," dedi. "Olur mu, baksana ağlara, etraf balık dolu," dedi aralarındaki Yunan ajanlarından biri. Şansları yaver gitmiş, ağlara çok sayıda balık takılmıştı. Yattaki adam balıkçıları tedirgin etmemek için üstelemedi, kaptan köşküne döndü. Telsiziyle Supi'yi aradı, bu sefer İngilizce. "Patron, dışarıdakiler birkaç balıkçı. Büyük ihtimalle karanlık basmadan çekip giderler," dedi. "Tamam, dönün," dedi Supi. "Gerekirse yine konuşuruz." Pilot teknedeki Türk ve Yunan ajanlarının hepsine dönüp çok dikkatli olmaları gerektiğini hatırlattı. İzlendikleri ihtimali karşısında zoraki sırıttı. Dışarıyı izledikleri dürbünleri var. En ufak bir falsomuzu görürlerse kurşuna dizerler. Doğal olun. Elindeki tahta parçasını çakısıyla bir saattir yontup duran Zeyyat'ın sinirleri iyice gerilmişti. Aniden yerinden sıçradı, başını gökyüzüne çevirdi ve yüksek sesle "Bu lanet gürültü de ne?" diye bağırdı. Tepelerinden küçük özel bir uçak geçmişti. Hepsi başını uçağın uzaklaştığı yöne doğru çevirdi. "Her buluttan nem kapmana gerek yok," diye söylendi Nevzat. Denizden esen rüzgarın yardımıyla koya iyice girdiler. Çapayı suya yeniden bıraktılar. Ağların çoğunu çözüp balıkları salıverdiler. Pilot teknenin içine girdi. Yukarı çıktığında balık adam kıyafeti giymişti. Zeyyat arkaya onun yanına geçti. Pilotla beraber iki Yunan, dört Türk özel harekatçısı balık adam kıyafetleriyle suya inmeye hazırlanıyordu. Zeyyat teknede kalmaktan hoşlanmamıştı. Ama mağaranın içini bilen tek kişi pilot olduğundan inisiyatif ondaydı. Nevzat adamlara döndü. "Saatlerinizi ayarlayın. Onlar daldıktan sonra beklenecek. 5. dakikada teknenin kıç tarafına geçip işaret fişeğini fırlatacağım. İçeridekiler gürültüden tedirgin olup mağaranın ağzına koşacaklardır. Mağaranın iç planını biliyorsunuz ama orayı avucunun içi gibi bilen tek kişi pilot. Onu izleyin." Sonra Türk ajanlarından ikisine, "Siz ikiniz rüzgar adamı gördüğünüz anda korumaya alın ve dışarı çıkarın. Ötekileri diğerleri halleder," dedi. Pilot son dakikada yapılan bu değişiklikten hoşlanmamıştı. Nevzat'a döndü. "Bu bir takım işi. Adamlarınıza emir vermek gibi bir niyetim yok. Ama planı beraber yapmıştık. Onu almak için geri döneceğime söz verdim. Günlerdir dehşet içinde. Tanıdık bir yüz görmesi daha iyi olur. Onun iyiliğini istiyorsanız planımı değiştirmeyin. Rüzgarı mağaradan çıkarmaya ben çalışacağım," dedi. Nevzat onayladı. "Doğru söylüyorsun. Tanıdık bir yüz daha doğru olur." Önce pilot, hemen ardından diğerleri birer yunus kıvraklığıyla kendilerini teknenin kıçından suya bıraktılar. O sırada Arap kardeşler mağarada harıl harıl çalışıyorlardı. Çöl sıcağına alışkın bünyeleri soğuk ve rutubetten etkilenmesin diye sürekli hareket ediyor, eldivenli ellerini bazen de bacaklarını ovalayarak ısınmaya çalışıyorlardı. Pilot ve beraberindekiler kemerlerine taktıkları ağırlıklarla suyun derinliklerine gömülmüşlerdi. Dipte karşılaştıkları balıkların şaşkın bakışları altında hızla mağaranın karanlık sularına ulaştılar. İki Yunan ajan fiber yatın bağlı olduğu tahta iskelenin altına geçti. Şnorkellerini suyun yüzeyine uzatıp oksijen almayı başardılar. Pilot ve adamlarından biri de teknenin sağ yanına geçip şnorkellerini suyun üstüne uzattılar. Tim'in geride kalan üç mensubu mağaranın arkasına kadar yüzüp önceden tarif edilen noktalara dağıldı. Kalan son 2 dakikalarında dikkat kesilip beklemeye başladılar. Bu sırada dışarıdaki ajanlar suya indirdikleri botla açıkta daire çizip kıyı şeridini izleyerek mağaranın yanına ulaşmışlardı. Girişi tamamen kontrol altına aldıktan sonra botun son derece sessiz çalışan akülü motorunu durdurup beklemeye koyuldular. Nevzat ile Zeyyat'ın içinde bulunduğu tekne çalılara iyice yanaşmıştı. İki kafadar kör kütük sarhoş numarasına yatıp abuk subuk şarkılar söylemeye başladı. Mağaranın iç kısmında bekleyen Supi'nin Kalaşnikovlu nöbetçisi çalıların arkasından bakıp son durumu bildirdi. ''Bunlar iyice yanaştı. Hepsi de kör kütük sarhoş. Başımıza bela mıdır, nedirler?'' ''Supi, aptal insanlarla uğraşmak kadar beni sıkan bir şey yoktur. Biraz daha yanaşırlarsa silahını bir el ateşlersin defolurlar.'' dedi. Nevzat saatine bakıp teknenin arkasına geçti. 5. dakikanın dolması için son saniyeleri saydı. 4, 3, 2, 1, 0 ve fişeği ateşledi. Yıldırım gibi göğe fırlayan fişek birkaç saniye içinde beklendiğinden daha güçlü bir sesle patladı. Operasyon timinin bütün elemanları kemerlerindeki ağırlığı aynı anda serbest bırakıp zıpkın gibi su yüzüne çıktılar. Tahta iskelenin altında bekleyen iki ajan çalıların önünde bekleyen gözcünün şaşkınlığından faydalanarak iskeleye atlayıp adamı etkisiz hale getirdi. Supi patlamayı duyunca koşarak teknenin güvertesine çıkıp kameralara yöneldi. Aynı anda pilot suyu delip dışarı fırladı ve bir hamlede teknede bitiverdi. Supi rüzgarın bulunduğu kameranın kapısını anahtarla açmaya uğraşmak yerine tekmeyle kırdı. Birkaç saniye önce ne olduğunu anlayamadığı patlama sesiyle sıçrayarak uyanmış olan rüzgar dışarıdaki gürültüye, bağırışmalara, koşuşturmalara anlam veremedi. Kapısı tekmeyle aşağıya inince olduğu yerde kala kaldı. Supi'nin yüzü daha önce hiç görmediği kadar öfkeli ve heyecanlıydı. Kolunu uzatıp bir hamlede rüzgarı kendisine çekti. Koltuk altındaki Magnum 357'yi çevik bir hareketle yerinden çıkarıp rüzgarın şakağına dayadı. Genç kadına sımsıkı sarıldığı anda kapıda pilot belirdi. Manzaradan hoşlanmadığı gözlerindeki ifadeden belliydi. Operasyon sırasında Supi'nin tekneye yakınlığını hesaba katmadığı için kendisine kızdı. Onun bu kadar çevik davranacağını tahmin edememişti. Adam sadece sahnede iyi çubuk sallamıyordu. Vaziyetin kritik olduğunu görünce geri adım attı. O sırada güvertede yeniden bir gürültü oldu. Mağaranın ağzında bekleyen özel birliğin süre dolduğunda içeri attığı sis bombaları reisin adamlarını iyice şaşırtmıştı. Su içindeki adamlar mağaraya yayılan dumandan faydalanarak anında karaya çıktılar. Saldırıya uğrayanlar göz gözü görmediği halde Kalaşnikovlarını rastgele ateşlemeye başladılar. Mermiler havada vızıldarken gaz maskeleriyle çalıların arasına giren iki tim mensubu yere yatıp pilotun verdiği bilgiler doğrultusunda adamların bulunduğu noktaları taramaya başladılar. Silah sandıklarının yanındaki adamlardan biri vurularak öldü, diğeri aldığı ağır yaraya rağmen belindeki el bombasına uzandı. Pivini çekse üstüne doğru gelenlerin hepsini öldürebilirdi. Kendisinin de öleceğini hesaba katıp vazgeçti. Elinden düşürdüğü Kalaşnikov'a uzandı. Tam tetiğe dokunacağı sırada önünde bitiveren ajanlardan biri sığındığı yerde onu kıskıvrak yakaladı. 2 dakika içinde sandıkların yanındaki Arap kardeşler ve diğerleri de yakalandı. Yakalananların ikisi cansızdı. Pilot karşısında Supi kameranın kapısından bir adım daha geriledi. Aşağıda olup bitenlerden haberi olmayan ajanlardan biri güverteye çıkıp başını aşağı uzattı. Pilotu koridorda elleri havada etkisiz görünce karşısında silahlı biri olduğunu anlayıp bir ıslıkla pilotun kendisine bakmasını sağladı. Pilotun telaşla hayır demesini beklemeden elindeki 45 kalibrelik Thompson'ı ustaca fırlattı. Pilot hayır diye bağırırken havada yakaladığı silahı anında Supi'ye gösterip bırakıyorum, silahı bırakıyorum dedi. Sakın bir delilik yapma, işte bıraktım. Pilotun paniğini dehşet içinde izleyen rüzgar beynine silah dayayan elin Supi'ye ait olduğuna inanamıyordu. Dizlerinin bağı çözülmek üzereydi. Pilotun kanı çekilmiş gibiydi ve Supi'yi ikna etmeye çalışıyordu. ''Sakın ha, bak silahı burayı yere koyuyorum. Thompson'ı yere bıraktı, sakin sakin doğruldu. "Yavaş, çok yavaş," dedi Supi. Arkasından rüzgarı silahıyla dürttü. "Sen de titremeyi kes."
23. ayrımın sonu. Sayfa 261.